Ayrım 7, Günübirlik Hayatlar, Gerçek Psikoterapi Öyküleri, Irvin Yalom, sayfa 93. Makul bir soru. Yanıtlamaya çalışayım. Hepimiz yaşımızla kendi tarzımızda yüzleşiriz. Epey yaşlı olduğumu biliyorum. 80'in yaşlı sıfatını hak ettiğini inkar etmek mümkün değil. Daha az çalışıyorum, daha az hasta görüyorum, günde 3 kadar. Ama hala günün kalanını yazarak geçiriyorum. Sana karşı dürüst olacağım. İşimi çok seviyorum. Başkalarına yardım edebildiğim için çok şanslı hissediyorum. Özellikle de benimle benzer konularla mücadele eden insanlara. Yaşlanmak, emeklilik, eşin veya arkadaşların ölümüyle yüzleşmek, kendi ölümüm üzerine düşünmek. İlk defa Rick yanıt vermedi ve sessizce yere baktı. Bu yanıtıma dair duyguların nedir? Diye sordum yumuşak bir ses tonuyla. Hakkını vermek zorundayım. Zor konulara dosdoğru giriyorsun. Arkadaşların ölümü, kendi ölümün. Peki ya senin ölümle ilgili düşüncelerin? Zihnini çok meşgul ediyor mu? Rick başını iki yana salladı. Bu konuyu düşünmüyorum. Niye düşüneyim ki? Ne faydası olacak? Bazen düşünceler gündüz düşlerinde veya gece gördüğümüz rüyalarda isteğimiz dışında zihnimize girerler. Rüya mı? Ben pek rüya görmem. Haftalardır da hiç görmedim. Ama nedense dün gece iki garip rüya birden gördüm. Hatırlayabildiğin kadarını anlat bana. Defterimi aldım. Tam da görüşmemizden önce görülen iki rüya. Bunların epey aydınlatıcı olacağını hissediyordum. İlkinde bir okulun oyun sahasındayım. Sahanın çevresi tel örgülerle sarılıydı. Rick, burada araya girmek istiyorum. Rica etsem rüyayı şimdiki zaman kipiyle, sanki şu an görüyormuş gibi anlatır mısın? Tamam, peki. Bir okulun oyun sahasındayım. Belki ortaokulum olabilir burası. Beyzbol maçı olacakmış. Hazırlık yapılıyor. Çevreme bakıyorum. Herkes benden genç. Hepsi üniformalı çocuklar, ergenler. Ben de oynamak istiyorum. Gerçekten istiyorum bunu. Ama çok büyük olduğum için kendimi tuhaf hissediyorum. Sonra öğretmeni görüyorum. Yüzü tanıdık ama bir türlü çıkaramıyorum. Tam da yanına gidip ne yapsam diye danışmaya karar vermişken başka bir oyun sahası görüyorum. Orada da bir sürü yaşlı, yani benim yaşlarımda kişi var. Onlar da bir oyun oynamaya hazırlanıyor. Golf ya da kriket olabilir, emin değilim. Onların arasına katılmak istiyorum ama sahanın çevresindeki telleri aşamıyorum. Bu rüyayla ilgili tahminlerin var mı Rick? Aklına ne gelirse söyle. Beyzbol. Gençken oynamayı çok severdim. En sevdiğim spordu. İyi de oynardım. Shortstop mevkiindeydim ve çivi gibiydim. Üniversite takımında oynayabilirdim. Hatta çalışırsam profesyonel bile olabilirdim ama ailemin parası yoktu. Devam et. Rüya hakkında biraz daha konuşalım. Çocuklar oynuyorlardı. Ben de oynamak istiyordum ama ben artık çocuk değilim. Bu konudaki hislerin nedir? Veya rüyadaki diğer duyguların neler? Evet, benim terapistim de sektirmeden bu soruyu sorar. Duygu muygu hatırlamıyorum ama bir deneyeyim. Beyzbol oynanacağını gördüğümde mutlu oldum. Bu ilk duygu. Sonra oynayamayacağımı fark ettiğimde biraz canım yandı ve afalladım. Ama eğer illa duygu istiyorum diyorsan, diğer rüyamda daha güçlü duygular vardı. Bol miktarda şiddet ve öfke. O rüyada banyodaydım. Aynada kendime bakıyorum ama her şey bulanık. Sanki ayna buharlanmış gibi. Elimde cam silmek için kullanılan sıvıyla dolu bir şişe var. Şişenin içinde kalan son sıvıyı püskürtüyorum. Aynayı ovalıyorum, siliyorum ama görüntü bir türlü netleşmiyor. Aylardır rüya görmeyip sonra da bu rüyayı görmüş olman ilginç değil mi? Aylardır demedim, haftalardır rüya görmüyorum dedim. Pardon, haftalardır rüya görmüyordun. Ta ki dün geceye kadar. Tam da bizim buluşmamızdan önceki gece, iki güçlü rüya. Adeta bu rüyaları bugünkü seansımız için görmüşsün. Sanki bilinç dışın bize gizemi çözmemiz için bazı ipuçları göndermiş. Yok artık. Bu terapistlerin düşünme biçimi beni benden alıyor. Neymiş? Bilinç dışım terapiste şifreler gönderiyormuş. Peki, gel buna beraber bakalım. Buraya getirdiğin asıl sorunu bir düşün. Çevrene uyum sağlayamıyorsun ve alternatif arzular başını döndürüyor. Donup kalıyorsun, hiçbir şey yapamıyorsun, doğru mu? Evet, buraya kadar katılıyorum. Rüya elbette buna gönderme yapıyor. Unutma ki rüyalar neredeyse tamamen görseldir ve anlamı görsel imgeler vasıtasıyla iletirler. Şimdi, yaşamındaki ikilemle ilgili rüyada nasıl bir tablo çizildiğine bakalım. Beyzbol oynamak istiyorsun. Bu sporu çocukken çok severmişsin. Ama yaşından dolayı oyuna alınmıyorsun. Akranlarının oynadığı bir başka oyun daha var ama ona da katılamıyorsun çünkü sahanın çevresindeki tel örgüleri aşamıyorsun. Yani bir oyun için fazla yaşlısın, diğeri için hapsolmuş aşamıyorsun. Doğru mu? Doğru. Evet. Evet demek istediğinizi anlıyorum. Belki de bu rüya sahiden de yaşımı bilmediğimi gösteriyordur. Beyzbol oynayacak kadar genç olduğumu düşünmemin ne kadar ahmakça olduğunu gösteriyordur. Buraya ait değilim. Peki ya diğer oyun? Tel örgülerin ardındaki mi? O kısım o kadar net değil. Zihninde o tel örgülerin görüntüsü var mı hala? Evet. O görüntüyü gözünün önünden ayırmadan tel örgülere baktığında aklından geçen düşünceleri benimle paylaşabilir misin? Bildiğimiz eski usul tel örgü. Eskiden benden büyük çocuklar top oynarken bu örgülerin ardından onları izlerdim. Ve evet. Bizim kasabada da B sınıfı bir çocuk ligi vardı. Bu maçların oynandığı merkez sahanın tel örgülerinde ufak bir yarık vardı. Fark edilip kovulana kadar maçı oradan izlerdik. Sıradan bir tel örgü işte. Her yerde gördüğümüz türden. Bu tel örgü seninle konuşabilse sana ne derdi? Birazcık Fritz Perls tekniği kullanalım diyorsun yani. Danışmanlık eğitimimden hatırlıyorum bunu. Haklısın. Fritz rüyalardan anlardı. Devam et. Tel örgüler sana ne diyor olabilir? Hayda. Olacak iş değil. Ne oldu? Aklımda yine şu şarkı çalmaya başladı. Don't fence me in. Beni tel örgülerin ardına hapsetme. Biliyor musun bu şarkıyı? Bir kısmını hatırlıyor gibiyim. Olay şu. Geçen hafta kafamın içinde belki saatlerce çaldı. Ne yapsam susturamadım. Sanki arka planda çalan bir şarkı gibi hep oradaydı. Sözlerinin tamamını anımsayamadığım için YouTube'u açıp Roy Rogers'ın bir yandan Trigger adındaki atını sürüp bir yandan da şarkıyı söylediği bir video buldum. Sözleri çok güzel. Derken videonun yanındaki bir reklama gözüm takıldı ve dayanamayıp şarkının melodisini telefonuma zil sesi olarak indirmeye kalkıştım. Sonra acayip bir aylık ücret alacaklarını görünce hemen vazgeçtim. Sözleri kısmen de olsa hatırlıyor musun? Elbette. Rick gözlerini kapattı ve şarkıyı usul usul söylemeye başladı. Bana toprak ver. Yıldızlı gökyüzünün altında geniş topraklar. Beni tel örgülerin ardına hapsetme. Atımı sevdiğim vahşi kırlarda sürmeme izin ver. Beni tel örgülerin ardına hapsetme. Bırak kendim gibi olayım. Akşam melteminde ve dinleyeyim kavakların mırıltısını. Beni sonsuza kadar sür istersen ama senden ricam. Beni tel örgülerin ardına hapsetme. Harika Rick. Teşekkürler. Çok içten söyledin. Bu sözler beni tel örgülerin ardına hapsetme tam da senin şu anki çıkmazını anlatıyor. Bu şarkının telefon melodisi olması fikri de çok hoşuma gitti. Acaba sana faydası olur muydu diye merak ettim. Çıkmazımı ön planda tutardı ama çözümüne dair bir ipucu vermezdi. Şimdi diğer rüyaya dönelim. Hani şu sürekli sildiğin ayna. Şişenin dibinde kalanları püskürtmek aklına bir şey geliyor mu? Rick kocaman gülümsedi. Tüm işi bana yaptırıyorsun. Rüya senin rüyan. Bunu yapabilecek tek kişi sensin. Aynadaki yansıman bulanık. Ne söyleyeceğini biliyorum. Ne söyleyecekmişim? Diye sordum çenemi hafifçe yukarı kaldırarak. Kendimi tanımadığımı, kendi yansımamın kendime bulanık göründüğünü söyleyeceksin. Aynen. Muhtemelen böyle söylerdim. Peki ya şişenin dibinde kalanlar? O kısım hiç zor değil. 77 yaşındayım. Kesinlikle kendine odaklamaya çalışıyorsun ama yapamıyorsun. Görüntü netleşmiyor, vakit daralıyor. Rüyadaki çaban gibi çok uzaklardan buraya gelerek gösterdiğin çaba da beni etkiledi. Görünüşe göre odağını netleştirme arzun hayli güçlü. Buna hayran olmamak elde değil. Rick başını doğrulttu ve nihayet benimle göz teması kurdu. "Peki bu sana nasıl geldi?" "Ne bana nasıl geldi?" "Az önce yaptığın şey, bana bakmak, gözlerimin içine bakmak." "Neyi kastettiğini anlayamıyorum. Sanıyorum ilk defa bana gerçekten baktın. İlk defa bir temas kurduk." Terapi danışmanlığının bir sosyalleşme yeri olduğunu düşünmemiştim. Nereden çıktı şimdi bu? "Az önce söylediğin şey, çok yalnızdım. Bu odada kendini ne kadar yalnız hissettiğini merak ediyorum." "Bu konu üzerine pek düşünmüyorum ama doğru bir noktaya parmak bastığını kabul etmeliyim. Çevremde çok insan var ama hiçbiriyle temas kurmuyorum. 24 saatinin nasıl geçtiğini adım adım anlatman bana yardımcı olacaktır. Geçen hafta sıradan geçen bir günü seçebilirsin." "Kahvaltı ediyorum." "Kaçta kalkıyorsun?" "6 gibi." "Peki uykuların nasıldır?" 6-7 saat uyurum. 11 civarı yatağa giriyorum. Bir şeyler okurken 11.30, 11.45 gibi uykuya dalıyorum. Gecede 2-3 defa tuvalete gidiyorum. "Peki, pek rüya görmediğini söylemiştin." "Rüyalarımı nadiren hatırlarım. Terapistim böyle söylemem için beni hep uyarır. Herkesin geceleri rüya gördüğünü söyler." "Peki ya kahvaltı?" "Yemek salonuna erkenden geçiyorum. Bunu yapmayı seviyorum çünkü bu sayede tek başıma oturup kahvaltımı ederken gazete okuyabiliyorum. Günün kalanını zaten biliyorsun. Hava güzelse en az bir saat yürüyüş yaparım. Öğle yemeğini de genelde odamda tek başıma yerim. Ama akşam yalnız oturamıyorsun. Seni başkalarının yanına oturtuyorlar. Ben de mecburen sosyalleşir gibi yapıyorum." "Akşamları neler yapıyorsun?" "Televizyon veya bazen Fairlawn'da bir film. Çoğu akşamı yalnız geçiriyorum." "Şu anki yaşamındaki başlıca kişilerden bahset bana." "İnsanlarla buluşmaya ayırdığım zamandan çok daha fazlasını onlardan kaçmaya ayırıyorum. Kaldığım yerde pek çok bekar kadın var ama rahat değilim. Bir kadına fazla sıcakkanlı davranırsam her yemekte ve her faaliyette gözleri beni aramaya başlar. Eğer ilişki yaşarsak ayrıldıktan sonra başka biriyle çıkmaya kalkarsam bana dünyayı dar eder." "Peki ya buraya yerleşmeden önce de hayatında olan insanlar?" "Bir oğlum var. Londra'da yaşıyor, bankacı. Her pazar sabahı telefon açar. Daha doğrusu bir süredir Skype'tan arıyor. İyi bir çocuktur. İki torunum var. Biri kız, biri erkek." "Hemen hepsi bu kadar. Eski hayatımdaki insanlarla bağlantımız kesildi. Eşimle çok sosyal bir yaşantımız vardı ama organizasyonları hep o yapıyordu. Ben sadece ona uyuyordum." "Tuhaf bir durum değil mi? Yalnız olduğunu söylüyorsun ama aslında çok iyi sosyal becerilerim var ve çevrende kaçınmaya çalıştığım birçok insan var." "Kulağa saçma geldiğini biliyorum, evet. Ama bu durumun benim spontanlık ve kararsızlık sorunlarımla bağlantısını çözemedim." "Belki ortada birden fazla sorun vardır. Belki konuşmaya devam edersek bazı bağlantılar açığa çıkabilir. Görevlere tüm gücünle odaklanmanı ancak ilişkilere hiç dikkat etmemeni oldukça çarpıcı buluyorum." Fairlawn'daki faaliyetlerle ilgili olarak yaşadığın ikilemi tarif ederken faaliyetin içeriğinden bahsediyorsun ama insanların adı bile geçmiyor. Kimler orada olacak? Faaliyeti kim yürütüyor? Kimlerle takılmaktan hoşlanıyorsun? Burada da bunun ufak bir örneğini yaşadık. Bir an önce başlamaya ve zamanı etkili kullanmaya odaklandığın için benimle doğru düzgün bir temas kurmadın. Benim kim olduğumu, sana nasıl yardım edebileceğimi hiç sorgulamadın. Ben seni soru sormaya davet edene dek bana yönelik en ufak bir ilgi belirtisi göstermedin. Kitabını okuduğumu söylemiştim. Seni oradan tanıyorum zaten. Doğru. Ama kitabı okurken benimle kurduğun ilişki tek kişilikti. Ben orada değildim. Hadi ama, bu çok saçma. Buraya senden bir şey almak için geldim. Hizmetinin karşılığını ödüyorum. Seni muhtemelen bir daha görmeyeceğim. Sosyal oyunlara ne gerek var? Biraz önce danışmanlık eğitimi aldığından bahsetmiştin, değil mi? Evet, 2 yıllık bir eğitim. O eğitimden hatırlıyorsan, tıpkı bizim şu an yapmakta olduğumuz gibi ilk görüşmelerin 2 boyutu vardır. Süreç ve içerik. İçerik barizdir. Alışveriş edilen bilgilerden ibarettir. Süreç, yani görüşmenin 2 tarafı arasındaki ilişki ise sana çok daha önemli bilgiler sağlar. Danışanın başkalarına karşı davranışları hakkında fikir edinirsin. İşte benim burada dikkat çekmeye çalıştığım şeyler bu boyuta giriyor. Sen benimle göz teması kurana dek aramızdaki bağlantı kopukluğu olduğundan bu nedenle bahsediyorum. Yani diyorsun ki benim buradaki davranışım başkalarına karşı davranışlarımla ilgili ipucu veriyor. Başımı evet anlamında salladım. Bazen psikiyatrların ilişkilere haddinden fazla ilgi gösterdiğini düşünüyorum. Dünyada başka şeyler de var. Birileriyle tanışmaya meraklı değilim. Onlarsız da gayet güzel yaşıyorum. Bazı insanlar yalnızlığı tercih ederler. Haklısın. İlişkilerin insan yaşamının merkezinde olduğuna dair bir varsayımım sahiden de var. Hepimizin ilişkilerle iç içe olduğunu ve bizi besleyen yakın bir ilişkinin son derece faydalı olduğunu düşünüyorum. Tıpkı eşinle olan o uzun soluklu, sevgi dolu ilişki gibi. Ama artık o ilişki yok ve açıkçası baştan başlayacak enerjiye de sahip değilim. Ya da belki de yeniden bu tür bir kayıp ya da acı yaşamaktan korkuyorsundur. İlişki yoksa acı da olmaz. Rick başını salladı. Evet, bunu düşünmüştüm. Kendini korumaya almışsın ama bedeli ağır olmuş. Kendini çok fazla şeyden mahrum bırakmışsın. Şunu da tekrar vurgulamak isterim. Faaliyet seçerken yaşadığın kararsızlık, denkleme insan unsurunu kattığında hafifleyebilir. Haklısın. Bu unsuru hiç düşünmüyorum. Doğru bir noktaya temas etmiş olabilirsin ama asıl meselemi göz ardı ettiğini düşünüyorum. Spontanlığa olan adanmışlığım. Bunun üstünü çizip geçtin sanki. Hayır, konuşmamız boyunca aklımdaydı. Şahsen spontanlığa çok değer veririm. Yazarken bol bol kullanırım. Bir şeylerin beni beklenmedik yönlere çekmesi hoşuma gider. Hatta buna bayılırım. Ama senin davranışının spontanlıkla, yani senin dışındaki bir şeyin seni bir yerlere çekmesiyle pek de ilişkili olduğunu sanmıyorum. Seni çeken bir şey yok. Aksine içinde korkudan veya tehlikeden kaçmaya çalışan bir şey seni itiyor. Bunu daha basit bir dille ifade edebilir misin? Deneyeyim. Şöyle anlatayım. Bence içinde pusuya yatmış büyük bir tehlike beklentisi doğal spontanlığını baltalıyor. Spontanlığın bir tür canavara dönüştüğünü söylemiştin. Seni çeken bir hedef yok artık. Bunun yerine yaptığın her şey sanki bir içsel tehlikeyi kovuşturma çabasından ibaret gibi görünüyor. Ne gibi bir içsel tehlike? İstemesem de kendimi tekrar ediyor olacağım sanırım ama bunu başka nasıl ifade edebileceğimden emin değilim. Bu hepimizin karşısında duran ölümlülük tehlikesi. Bunun kaynağında da eşin öldüyse senin de öleceğin gerçeği yatıyor. Huzur evi ne kadar güzel bir yer olursa olsun bu tehlikeyi daha fazla yüzüne vuruyor. Orayı bir tuzak, seni kısıtlayan bir hapishane gibi deneyimlediğin için programa da hiçbir şekilde uymak istemiyorsun. Sesimi duyuramadığımın farkındaydım. Saatime baktım. Saat demişken Rick, maalesef bizim süremiz de dolmak üzere. Kafanın hayli karıştığının farkındayım. İstersen bu konuştuklarımızı biraz düşün ve aklına yatanlar olursa bana bir e-posta gönder. Umarım bu seansta konuştuklarımız tıkanan terapi sürecini açmana yardımcı olur. Tamam, bunları biraz düşüneceğim. Şu an kafam karman çorman. Düşünceler biraz demlenince sana yazarım. Eğer birkaç ay sonra tekrar bir görüşme istersem randevu almam mümkün olur mu? Burada olduğum müddetçe seni tekrar görmekten memnuniyet duyarım. Rick gittiğinde yorulduğumu fark ettim. Zorlayıcı bir seans olmuştu. Aslında düşününce, beni görmek için bu kadar çaba sarf ettiği halde ona sunduğum hemen her şeye direnç göstermesini açıkça ortaya koymamıştım. Tek bir seansta hastaya karşı samimi olmak, onun yaşamını atlayıp mevcut terapi sürecinde bazı kapıları açmaya ve kendisinin farklı yanlarını keşfetmeye yardımcı olacağını umduğum gözlemlerimi paylaşmak dışında elimden bir şey gelmezdi. Kısa süre içinde ondan geri dönüş geleceğini sanmıştım ama uzun bir süre sesi çıkmadı. 4 ay kadar sonra Rick'in terapisinin sahiden de hareketlendiğini gösteren bir e-posta geldi. Ne var ki bu değişim hiç beklenmedik bir yönde olmuştu. Merhaba Doktor Yalom. Artık daha iyiyim. Bana gerçekten de yardımcı oldun. Sana teşekkür etmemin vakti geldi. Döndüğüm günden bu yana terapistim tamamen rekabetçiliğime ve senin seansta bazı önemli noktalara temas ettiğini kabul edemememin veya etmememin nedenlerine odaklandı. Haklıydı. Ama bunu görmem biraz zaman aldı. İşte, şimdi sana bir şey itiraf etmek istiyorum. Fairlawn Oaks'u bir hapishane olarak gördüğümü söylemekte haklıydın. Senin yanındayken de bunun farkındaydım ama kendime bile itiraf etmek istemiyordum. Sana çok sevdiğim bir şarkıdan bahsetmiştim, hatırlıyor musun? Orada seninle paylaşabileceğim ama paylaşmadığım şey şuydu. Şarkının sözlerini sorduğunda sana ikinci kıtasını söylemiştim. Oysa bir de ilk kıta var. Onun sözleri şöyle. Çakal Kelly, suratı bembeyaz. Şerif'in yanında duruyordu. Şerif, seni hapse atıyorum dediğinde çakal başını kaldırıp yalvardı. Aa, bana toprak ver. Yıldızlı gökyüzünün altında geniş topraklar. Beni tel örgülerin ardına hapsetme. Teşekkürler Rick. 7. ayrımın sonu. Sayfa 104.